Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün köleliği konuşacağız. Şimdi bugünkü pencereden şimdiki insan hakları anlayışıyla baktığımızda anlamakta zorlandığımız ama belki de yakın tarihe kadar ama daha eskisiyle de baktığımızda hayatın vazgeçilmezi, hatta belki de ticari hayatın büyük bir kısmını oluşturan bir alışverişten bahsediyoruz.
Evet, ekonominin unsurlarından birisi. Sadece köle ticareti olarak düşünmeyin. Kölelerin varlığı, onların istihdam ve imalata olan katkıları, köle elde ediş, satış, bunların hepsi ekonomik bir unsur teşkil ediyor. Yani günümüzde mesela kölenin yerini tutan işler yok mu? Asgari ücretle çalışan insanlar köle değil midir? Yani bir maaşa mahkum olan çalışmasa açlıktan ölecek insanlar aslında köle değil midir? Ama teorik olarak baktığınız zaman köle değiller. Hürriyetleri ellerinde, her istediklerini yapabilirler ama pratikte öyle değil. Pratikte insanlar o hürriyeti kullanabilecek durumda değiller. Onun için kölelik hakkında konuşurken, düşünürken, köleliğe bakarken her zaman bunu nazara itibara almak lazım.
Özgürüm ben.
Evet.
Hissi. Burada değişken o bence. Köleyken size yapılan davranışlara karşı çıkamıyorsunuz. Özgürsünüz. Gün sonunda irade kullanabiliyorsunuz. Ama belki köleliğin ne olduğunu, kölenin ne olduğunu kelime anlamı olarak tanımlayarak başlarsak,
evet,
içini daha kolay doldururuz.
Doğru. Yani portakalı bilmeyen birisi portakalı anlamaz. O zaman için yani belki de köle için hürriyet ne demektir? Hatta köleliğin var olduğu zamanlarda kölelerin efendileri ne kadar hürdür, ne kadar özgürdür? Yani insanları o zaman bir takım içtimai, sosyal prensipler o kadar bağlıyordu ki bir insan her istediğini yapamazdı. Benim çocukluğumda bile yani insan normalde hürriyet var mı? Var tabii. Ama neticede sizi bir cemiyetin unsuru olmak itibariyle belli şeyler, belli limitler içine sokuyor. Şimdi köle ne demek? Köle Türkçe bir tabir, kul Türkçe bir tabir, bende Farsçası, memlük, abd, rakik Arapçası, slave, ki Slav ismi oradan geliyor zaten, köle, harp esirleri. Yani kölenin esas menşei harp esirliğidir.
Kaynağı ya, da burası mı?
Evet, yani Aristo'nun tabiriyle güçlünün güçsüzün üzerine hakim olmasıdır. Yani madem ki ben güçlüyüm, sen de güçsüzsün. Tabi bu kadar basit izah edecek bir şey değil. Yani her güçlü her güçsüzü köleleştirmiyor tabii ki. Güçlü olan kişi bir muharebe, bir harp, bir ihtilaf vukua geldiği zaman galip geliyor. Galip geldiği zaman karşı tarafın bütün mallarına el koyuyor ki buna ganimet denir. Mülk sahibi oluyor ve o kişilerin de hürriyetlerini ellerinden alıyor.
Yani aslında onun malı mı oluyor o noktada?
Onun malı oluyor. Yani teorik olarak öyle ama pratikte bir pazarda satılan mal gibi değil elbette ki köle. Canlı bir meta diyor Aristo, filozof Aristo. Şimdi niçin kölelik var? Şimdi düşmanınızı yendiniz ve tekrar eski hale döndünüz. O zaman tekrar güçlerini size saldırır. O zaman düşmanınızı öyle bir hale getirmelisiniz ki size saldıramazsın. Bu da mallarına el koyup ganimet edinmek, kendilerini de köle yapmakla oluyor.
Ama şimdi aslında düşmanı kendi içinize de almıyor musunuz?
Evinize evet, kadar bu riski sokuyorsunuz. De var ama bunun tedbirleri alınıyor. Yani köle miktarı belli tutuluyor, köleler dağıtılıyor, silah taşımalarını ata binmelisine.
Kölelerin de isyan ettiği dönemlerde var. Hem sayılarını arttırdı.
Hem Avrupa'da var, Roma'da var, hem İslam dünyasında var. Elbette ki var, elbette ki var. Bunun için zaten her zaman İslam dünyası ve daha doğrusu köle istihdam edenler her zaman tetikte olmuşlar. Yani kölelere belli bir takım tahditler var. Ola ki ayaklanırlar diye. Ama şimdi kölelik içtimai bünyede öyle eriyor ki zaman içinde. Yani köleler sizden insanlar oluyorlar. Tek farkı sizden hürriyetlerinin olmaması. Yoksa yaşantıları, dinleri, dünya görüşleri her şey sizinle aynı. O öyle bir topluluğun zaten isyan etmesi beklenmiyor. Bir de biliyorsunuz ayaklanmalarda sınıf şuuru mühimdir. Eğer sınıf şuurunu kazanabilecek bir durumdaysa ayaklanır. Köleler hiçbir zaman öyle olmamış. Yani halka dağıtılmış, hür insanların içinde yaşamışlar. Böyle bir araya gelelim, oturalım, konuşalım. Bir, efendilerimizden şikayet edelim. Buna tedbir alalım. Ayakla. Böyle bir imkanları olmamış. Bir de ayaklanma nedir? Paradır, silahtır. Kölelerin hiçbir zaman paraları ve silahları olmamış ki ayaklansınlar. Onun için
ama kullanılabilirler.
Kullanılabilirler. Yani tabii kullanılmışlardır elbette ki. Onun için bu riske rağmen insanlar böyle yapmış. Peki alternatiflerini düşünelim. Harbi kazandık. Düşmanlarımızı yendik ve serbest bıraktık. Tekrar üzerimize gelirler. Harbi kazandık, düşmanlarımızı öldürmemiz lazım. Ki yapılmış tarihte. Bu çok gayri insani. Mesela Müslümanlık bunu istemiyor.
Yani esir almak yerine
öldüreceksiniz. Başka çareniz yok. İslamiyet bunu beğenmiyor. Ya fidye karşılığı serbest bırakın. Yani sizin karşı tarafta esirleriniz varsa aldığınız esirleri onlara mukabil verin. Veya köleye ihtiyacınız yoksa para alın. Nitekim bilhassa soyluların esaretinde karşı taraftan para alıyorsunuz. Diyorsunuz tamam ben esiri serbest bırakırım ama karşına para ver. E şimdi onun para vermesi onun için bir şeydir, yıkımdır. Sizin için bir kazançtır. Bazen köleden daha faydalıdır. Buna hükümet karar veriyor. Niye göre? İnsanların iyiliğine, umumun menfaatine göre karar veriyor. Ama ekseri tatbiki. Ha bazen de düşman hiçbir zaman köleleştirilmez. Vatandaş yapılır. Bunun misalleri çoktur. Osmanlı tarihinde Balkan ülkeleri fethedildiği zaman buranın halkının tamamını köle yapmak hukuken meşru olduğu halde ve o zaman Avrupa dünya telakkisine göre hiç yadırganmayacak halde olduğu halde. Yani Osmanlılar bütün Balkan halklarını köle yapsalardı Avrupa'da hop ne oluyorsunuz demezlerdi. Çünkü onlar da yapıyorlardı.
Uygulama buydu.
Osmanlılar böyle yapmamışlar. Ne yapmışlar? Bütün Balkan halklarını vatandaş yapmışlar. İstanbul'u fethettiği zaman Fatih Sultan Mehmet İstanbul'da yaşayan 50 bin kişi istese köle yapabilirdi. Ve köle pazarlarında zincirleri boynuna vurup satabilirdi. Yurt dışına satabilirdi, yurt dışına satabilirdi. Hepsini vatandaş yaptı. Yani demek ki köleleştirme istisnai bir hal. Yani bir...
Bir oranı var mıdır? Mesela savaşların, Osmanlı için konuşalım. Savaşlar içinde elde edilen esirler ve bunların ne kadarı köleleştirilmiş, ne kadarı vatandaş yapılmış, ne kadarı öldürülmüş.
Bunun için bir nispet vermek mümkün değil. Ancak şunu söylemek mümkün. Umumiyetle köleleştirilenler savaş sırasında elde edilen esirler. Savaş bittikten sonra yani iş bitmiş ondan sonra ele geçirilenler umumiyete vatandaş yapılıyor.
Genelde asker olarak ele geçiriliyor o zaman. Savaş sırasında ele
geçirildiyse asker. Tabii asker ama aynı zamanda tabii askerlerin aileleri. Mesela bir kale kuşatılmış, ayrıca kuşatma sürmüş. Kaleyi fethettiğiniz zaman kale halkı esir ediliyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Düşmana şöyle bir mesaj veriliyor. Bakın diyor iyi düşman ben sizinle savaşıyorum. Siz az çok düşünün. Ben bu harbi kazanırım. Sizi
başınıza da bunlar gelir.
Başınıza bunlar gelir. O zaman düşmanını şöyle teşvik ediyor. Kaçın oradan. Kaçıp da eğer sığınırsa
ya da teslim edin.
Evet, ölümden de kölelikten de kurtuluyor.
Yani aslında alternatif uygulamalarla kişilere bir seçme hakkı evet, da
evet.
veriyor.
Yani evet, dramatik bir şey ama bu gibi imkanlarda o ve tarihte de olmuş. Yani köle olmamak için önceden gelmişler, sığınmışlar, eman dilemişler, kölelikten kurtulmuş, vatandaş olmuşlar.
Şimdi Osmanlı için kölenin anlamıyla Avrupa'da bir asilzade için kölenin anlamı ya da Amerika'da bir kölenin anlamı ya da Asya'da bir kölenin, Afrika'da bir kölenin anlamı birbirinden çok farklı. Buna tabii ki İslamiyet ciddi anlamda şekillendirilmiş ama onun dışında Türk insanı kendi yaşam biçimiyle köleyi başka bir şekilde düzenlemiş.
Evet.
Şimdi herhangi bir evde, kimseyi tabii kategorize etmiyoruz ama herhangi bir evde temizlik yapan bir kadınla.
Yakın zamana kadar her evde bir hizmetçi vardı.
Herhangi bir şekilde köle olmuş bir kişi arasında ciddi farklar yok uygulamada.
Evet.
Çünkü Osmanlı ailesi de köle olarak girmiş ama neredeyse evin kızı olmuş, evin oğlu olmuş.
Evet.
Orada doğmuş, orada büyümüş, evlendirilmiş. Sarayda da örnekleri
evet.
var. İstanbul halkı içinde de örnekleri var ya da Anadolu halkı içinde. Çok çok ciddi anlamda örnekleri var. Köle olmuş, sadrazam olmuş.
Evet. Çok
örnekler.
Misali
var. Şimdi biraz bundan bahsedelim. Aslında bizim toplumumuz için köle ne anlama geliyor? Bir kere esir pazarı kavramı her ne kadar incitici ve itici olsa da coğrafyamızda var.
Evet. Şimdi hukuk kaideleri veya sosyal statüler bir teorik olarak vardır. Bir de tatbikatı vardır. Teorik her zaman tatbikatla aynı olmayabilir. Bunu müspet ve menfi manada söylüyorum. Yani tatbikat daha kötü olabilir ama tatbikat daha iyi de olabilir. Yani siz teorik olarak baktığınız zaman evet, uygulayanlarla ve şartlarla bakarsınız ay bir insanı köle yapıyor, hürriyetini alıyor. Tamam bu teorik olarak kötü. Ama tatbikatta vaziyet nasıl? Şimdi biz de çok fazla kültürümüzü bilmediğimiz için ve yakın mazi ile bağlarımız çok kesin bir şekilde koptuğu için yani insanlar dedelerinin babaları nasıl yaşayabilmiyor? Araya harp girmiş. Bunu daha önce konuşmuştuk. Sosyal bir travma. Bu sosyal travma hafızaları da resetlemiş. Şimdi bir kere yakın zamanda bizim memleketimizde bazı filmler oynatıldı. Bunlardan en meşhuru Kökler adıyla Arthur Rey'nin yazmış olduğu bir kitaptı. O film oldu. Afrika'dan kaçırılan Kunta Kinte adında bir kölenin Amerika'daki hayatını ve onun soyunu anlatıyordu ki Arthur Rey'nin dedesi bu. Şimdi burada tabii o insanların Afrika'dan hür insanların kaçırılması çok zor şartlarda gemilerle Amerika'ya getirilmesi. Bunların çoğu yollarda ölüyorlar. Gemi şeyine alışmamışlar. Bir kötü şartlarda getiriliyorlar. Çok sayıda getirmek istiyor. Ve bunlar hiç alışmadıkları bir iklimde Amerika'da şeker plantasyonlarında, daha sonra buğday tarlalarında çalıştırılıyorlar. Bu çok acı. İşkence görüyorlar, eziyet görüyorlar. Mesela o kadar ki plantasyonlarda çalışan zenciler ağızlarını bağlıyorlar bir şey yemesinler diye. Veya devamlı şarkı söylemeleri isteniyor. Zencilerin onun için sesleri çok güzeldir bütün dünyada.
Şarkı söylesin.
Şarkı söylemezse kırbacı yiyor. Çünkü şarkı söyleyince bir şey yiyemez. Ağzı oynuyor ya.
Allah.
Düşünün gördükleri muameleyi. Okuma öğrenmeleri yasak, okuma yazma öğrenmeleri. Hürlerle evlenmeleri yasak. Hürlerle hür bir insandan çocuğu olmuşsa, yani efendisi de olsa köle oluyor. Ve bir efendi kölesini azatlasa bile tekrar bundan geri dönebilirse son yıl sonra.
Vazgeçtim.
Evet. Şark dünyasında hiçbirisi yok. Yani bir efendi köleyi azatladığı zaman geri dönemez. Bir köle efendi köleyi dövemez. Bir köle yediğinden yedirecek, giydiğinden yedirecek. Hazreti Peygamber öyle buyurdu. Kölenize yediğinizden yedireceksiniz, giydiğinizden giydireceksiniz. Evlatlarınıza yaptıracağınız işi ona yaptıracaksınız. Bunun çok misalleri var. Ömer bin Abdülaziz halifeydi. Misafir geldi. Lambaları yakarken dedi ki köleniz yok mu? Çok çalıştı, uyudu dedi. Köleyi kaldırmadı, misafirlerim geldi. Kalk, ne yatıyorsun? İnsan çocuğuna der.
Çocuğunu kaldırır, evet. Onu düşecek.
Çok yoruldu dedi. Çok yoruldu dedi. Bunun çok misalleri var İslam tarihinde. Müslümanlık köleliği böyle buldu. Köleliği ihdas etmedi. Kölelik insanlık tarihi kadar eski. Ama hatta filozoflar köleliği çok normal bulmuşlar. Aristo gibi dünyanın en akıllı adamlarından biri diyor ki kölelikten tabii ne olabilir? Bazı insanlar düşüktür, bazı insanlar yüksek meziyettedir. Düşük insanlar diyor, yüksek meziyetli insanlar sayesinde medeniyet öğrenirler diyor. Yani onlara köle olurlar, o sayede rahat yaşarlar diyor. Bu ne güzel bir şey diyor.
Onu bile bir iyilik olarak sanıyor.
Aristo'nun adeti budur. Yani onu beğenmese bile Aristo akla çok emniyet verdiği için her şeyi akıl tezgahından geçir ve realiteyi çok iyi bilir. İslamiyet bunu hazır buldu. Peki şimdi soruyorlar. Aa, İslamiyet'te kölelik var mı? Elbette var. Hazreti Peygamber'in de köleleri var. Peki niye kaldırmadı? Niçin kaldırsın? Savaşın olduğu bir dünyada köleliği niçin kaldıracaksınız? Peki biz savaşmak istemiyoruz ama savaşıyorlar. Peki düşmanlarımızı ne yapacağız? Kusura bakmayın bir daha tekerrür etmesin diye serbest mi bırakacaksınız düşmanınızı? Ya tekrar saldırırlarsa? O zaman size hayat hakkı tanımıyor. Ve o sizden aldıklarını öldürüyor veya köle yapıyor. Mesela bazı seyyahların notlarında var. 16. asırda Türklerin esirleri muamelesiyle Avrupalıların esirleri muamelesinden bahsediyor. Mesela Alman harplerinde Alman komutan Türk esirlerinin burnunu ve kulağını kesip gönderiyor kumandana. Kumanda ona bir mektup yazıyor. Siz insan mısınız diyor. Biz burada diyor sizden aldığımız esirleri yediğimiz yemekle yediriyoruz. Siz insan mısınız diyor. Yani esir tamam da diyor yani. Bunu nasıl yaparsınız diyor. Düşün Avrupa ve Osmanlı. Osmanlı'ya barbar diyorlar.
Tabii barbar diyorlar.
Bunu da Osmanlılar yazsa dersiniz ki mübalağa etmişler. Kendilerini ölmüşler. Macar tarihçileri yazıyor. Tamam Macar tarihçi Almanları sevmez ama Osmanlıları da sevmez. Neticede ikisi de onların düşmanıdır. Bir taraf şey yazıyorlar. Bunun çok misali vardır. Şimdi
yakın tarihte de savaşlarda Türk esirleri evet, ve Kuzey Afrika'da yapılanlar.
Yapılanlar. Her yerde yapılanlar. Rusya'da yapılanlar. Yani biz esir kamplarında kalan insanları tanıyoruz. Tanıdık. İnsanlar şimdi unuttular. Yani Birinci Dünyası benim dedem 7 yıl kalmış Sibirya'da esir kampında. Yani ve kurtulmuş. O şanslılardan. Ama ne olmuş? Ciğerlerini üşütmüş. Geldikten kısa bir zaman sonra zatüre veren vefat etti. Yani 50
ama
yaşında.
Ama toprağına geldi.
Evet toprağına geldi. Ona burada öldü. Çocuklarını gördü. Hiç gelemeyenler var. Esirlerin çoğu gelemediler. Kolay bir şey değil. Esir kampında. İyi muamele yapsa bile kolay değil. İyi muamele yapsa düşman. Ki Rusların iyi muamele yapacak imkanı da yok. Yani iyi muamele yapmak isteseler ki yapmışlar. İmkanları yok. Sizi yedirecek yiyecekleri yok.
Kendilerine yok ki.
Kendilerine yok ki seversin. Dikenli telin içinde dikenli tel hastalığı derler. Fıttıracak gibi oluyorsunuz. Yani bu böyle bir hastalık var esir kamplarında yaşayanlar için. Şimdi Müslümanlık en azından şunu yapmış. Demiş ki kölelik bir realitedir. Madem ki savaş var ben köleliği kaldırmam. Ama köleliği hukuki bir zemine oturturum. Ve kölenin tek köle olma yolu harptir. Eskiden mesela bir insan kendini köle olarak satabiliyordu Roma'da. Çocuğunu o köle olarak satabiliyordu. Borçluyu köle yapıyordu. Suç
Osmanlılar da
köle
Avrupa'ya Balkanlara girdiğinde evet. Köle olmak isteyenler, çocuğunu verenler.
Şey yabancı seyyahlar yazıyor. Akdes Nimet-i Kurat'ın İngiliz ilişkilerinde okumuştum. Bir İngiliz elçisi, ismini unuttum, rapor yazmış. Diyor ki Ruslar diyor limana geliyorlar veya şehirlere geliyorlar çocuklarıyla beraber. Çocuklarını Türkler alsın da köle olsun diyor. Çünkü oradan kansa ya zaten çok düşük bir statüsü var. Ölebilir açlıktan, hastalıktan ölebilir ama Türklerin eline düştüğü zaman en azından hayatı kurtuluyor. Ve işin sonu sadrazam olabilmek. O da mümkün. Yani eğer şu talih yaver giderdi, gözü hoş görünürse çocuğu padişah hanım olabilir, annesi olabilir, Hatice Terhan Sultan gibi veya sadrazam olabilir. Bunun çok misalleri var. Bunu tabii o zamanki sosyal şartlarda kimse çocuğunu böyle yapmak istemez ama anne babalar da böyle düşünüyorlar. Yani çocuğum yaşasın. Yani
açlıktan öleceğine diyor.
Benim gitsin, ölümde işlesin. Olmasın ama hayatta kalsın. Bu da bir psikolojidir. Tabii kötü zamanlar ama ne yapalım, gerçekler budur. Bu çok mühim bir inkılaptır dünya tarihinde. Köleliğin sadece savaş esirlerine inhisar ettirilmesi Müslümanlık sayesinde olmuştur. Ve Hazreti Peygamber köle sahiplerinin kölelere iyi muamele etmesini emretmiştir. Bir gün bir yerden geçerken bir kişinin Allah aşkına vurma dediğini duyuyor ve hemen yanlarına gidiyor. Bakıyor ki bir köle sahibi kölesini dövüyor. Hemen Hazreti Peygamber görünce vazgeçiyor. Diyor ki sana Allah aşkına vurma dedi. Sen beni gördüğün için elini indirdin. Allah görüyor. Hı hı. Ben dedi bu köleyi azatladım. Bana lazım değil dedi. Allah'ın azabına vesile olacak bir mal dedi. Hemen köleyi azatladı. Hazreti Peygamber'in böyle çok misali var. Sakın ha kölelerinize köle demeyin. Oğlum deyin. Daha doğrusu feta. Feta yiğidim demek. Feta veya fetati kıza da deniyor. Böyle söyleyin. Onları rencide etmeyin. Ve kendisi kölelerini azatladı. Köle azat etmenin en büyük sevap olduğunu söyledi.
Evet, onu söyleyecektim şimdi. Fırsatta aslında.
Ve İslamiyet'te mesela adam öldürme suçunda köle azatlama mecburidir. Katil cezasından ayrı köle azatlamak mecburi bir tane. Yemin etti, yeminini bozdu, köle azatlayacak. Oruç yedi, o köle azatlayacak. Zihar diye bir yemin var, hanımına yaklaşmama yemini. Eğer hanımına yaklaşacaksa o zaman köle azatlayacak. Ve zekat verecek 8 sınıftan biri kölelerdir. Köle azatlamak, köleleri serbest bırakmak çok sevaplı bir iştir. Ve daha önce de söyledim, Avrupa'dan çok farklı. Mesela efendi kölesiyle karı koca münasebeti yaşar da çocuğu olursa çocuk hür. Halbuki Avrupa'da köle. Ve o kadın da hürriyetini kazanıyor. Köle, hür çocuk doğurduğu için. Bunlar kölelik hukukunda birer inkılaptır. Müslümanlığın getirdiği.
Böyle çok örnek var değil
evet,
mi?
Evet, çok misal var.
Efendisiyle efendisinin oğluyla
çok,
evlenen.
Çok, Osmanlı padişahlarının çoğu zaten bir cariyeden doğmadır. Yani babasının kölesinden doğmadır. Bu çok enteresan. General Miranda diyor ki, Brezilyalı general hatıralarında, Türkler diyor zencilerle hem de zenci kölelerle beraber yemek yiyorlar diyor. Düşünebiliyor musunuz diyor. Hem zenci hem köle. Yadırgamıyor diyor. Mesela orada yadırganıyor. Brezilya'da çok zenci köle var. Yadırganıyor. İnsanlar ona bakıyor. İşte o kökler dizisine baktılar. Sonra köle ızağı. Ay insanlar kölelerini eziyet ediyorlar. Zannettiler ki İslam dünyasında da böyle. İslam dünyasında böyle değildi. Neden böyle değildi? Çünkü İslam dini köleliği belli bir zemine oturttu. İstisnai bir hale getirdi. Köle azatlama yollarını arttırdı. Köleleri iyi muamele edilme mecburiyetini getirdi. Efendi kölesini eziyet ederse köle elinden alınıyor. Efendi cezalandırılıyor. Bu Avrupa'da vaki değildi. Yani bir efendi kölesini öldürdüğü zaman cezasız kalırdı. Ayıplanırdı sadece. Ama İslam dünyasında köleyi öldüren aynı hür insanı öldürmüş gibi ceza alır. Bunun çok misalleri vardır. Yaygın olmamakla beraber vardır yani misalleri. Ve bir de eski Türk örfündeki Türklerde kölelik vardı. Kölelik Müslümanlıktan önce de vardı. Ama Türkler insana ihtiyaçları olduğu için kölelere her zaman iyi muamele etmişlerdir. Ve tarihte benzeri olmayan iki tane köle devleti vardır. Yani kölelerin devlet başına geçtiği. İkisi de Türk devletidir. Biri Hindistan'da Tuğluk Şahlar, ikincisi Mısır'da Memlükler.
Adı üstünde.
Adı üstünde Memlük köle demek. Hı hı. Kölemenler de denir. Düşünün köle olarak geliyor, satılıyor pazarda ve esir alınıyor. Ama kabiliyetli, liyakatli, köle olmasa onun kabiliyet ve liyakatini örtmüyor, önünü kesmiyor. Yükseliyor, subay oluyor ve sultan oluyor. Bunun tarihte bir benzeri yoktur. Osmanlılara geldiğimiz zaman evet sultan olmuyor ama devletin bir numaralı şahsiyeti sadrazam çoğu köledir. Mesela Makbul İbrahim Paşa, Rüstem Paşa, Sokullu Mehmet Paşa gibi sadrazamlar. Hatta Sultan Mahmud'un sadrazamı Hüsrev Paşa yani son zaman köle asıllıdır. Pek çok kumandanlar, kaptanı deryalar, vezirler, beyler beyleri köle asıllıdır. Bildiğiniz köledir. Padişahın kölesidir. Hatta bununla alakalı çok misaller ve anekdotlar vardır. Demek ki Osmanlı'da köleler padişah annesi veya devletin bir numaralı şahsiyeti olan sadrazamlık makamına kadar çıkıyor. Bu neyi gösteriyor? Türk İslam dünyasında köleliğe bakışı ve her şeyin Avrupa'da olduğu gibi, Amerika'da olduğu gibi, milletin gördüğü gibi olmadığını gösteriyor.
Kısa bir ara verelim. Sonrasında bu yolculuğu anlatalım. Yani bir insan doğdu, nasıl geldi de bizim coğrafyamıza köle oldu, sonra ne tarafa evrildi bu yolculuğu, hepsini konuşalım. Osmanlı coğrafyasında kölenin kaynağı, geldiği yer, savaşlar hariç. Savaşlar nerede olduysa oradan geliyor, o coğrafyadan. Ama şöyle bir baktığımızda harita üzerinden nasıl bir akış var?
Üç kaynak var. Birincisi Rumeli. Rumeli'den kastım Avrupa. Avrupa'daki savaşlar neticesinde elde edilen köleler ganimet oluyor. Beşte birini devlet alıyor. İşte bu Enderun'daki devlet adamı olarak yetiştirilen gençler, saraya alınan hanımlar, hep bunlar. Padişahın sisi de var orada.
Bunlar seçilerek mi?
Bunlar seçiliyor. Köleler ayrılırken İslam hukuku hükümdara istediğini seçme hakkı veriyor. O da bakıyor, böyle fiziği düzgün, zeki olanları
onun
seçiyor.
Onun adına birileri seçiyor.
Tabii tabii, onun adına. Bu padişah hali yok. Hiç bilmez bile padişah bunu. Onun vazifelileri var. Bu işe bakanlar var. Onlar bunları seçiyor. Devlet hazinesini ayırıyor. Bunun beşte biri padişaha gidiyor. Beşte dördü devlet, işte Yeniçeri Ocağı'na, Bostancı Ocağı'na, efendim ortakçı kulları, bunlara giriyor. Geri kalanı gazilere dağıtılıyor. Şimdi bir gazinin, diyor ki Evliya Çelebi, gaziler diyor yedek atlar getirmişti. Ben bu yedek atlar ne diye getirdim. Sonra köleleri doldurdu götürdüler diyor. Her biri üstüne bir oğlan bir kız, bir oğlan bir kız oturttu götürdü diyor. Esirler yani. Hı. Ata bindirdi.
Savaştan
diyor.
Gelmişler. Savaştan.
Tabii.
Gazi de savaştan gelmiş. Onun da
evet,
hakkı var.
At tabii alıyor götürüyor.
O da onu kullanacak veya satacak
peki,
mı?
Peki şimdi savaşta, hatta bazı zamanlarda o kadar çok savaş oluyor. Mesela Şebeş Muharebesi var. Şebeş Muharebesi'nde 50 bin köle alındığı söyleniyor. 18. asrın sonları, artık kölelik yavaş yavaş orta. Bu 50 bin köleyi düşünelim, 3,5 kuruşa düşmüş kölenin fiyatı. O kadar düşmüş fiyat. Halbuki köle fiyatı o kadar düşük değil. Şimdi bunlar ne oluyor? Şimdi adam diyor ki ya bana 10 tane 20 tane köle düşüyor. Ben ne yapayım bu kadar köleyi diyor. Benim bir evim, ben bir tanesini seçerim diye bir kız bir oğlan seçiyor. Bir de bana uşaklık yapar, bir ev düşüyor. Geri kalanını götürüyor, satıyor. Pazarda satıyor. Başkalarının böylece savaşa katılmayanlar da köle sahibi oluyor. İkinci kaynak Kafkasya, üçüncü kaynak Afrika. Şimdi üç tane köle kaynağı var. Bunların geliş şekilleri de farklı. Avrupa köleleri önce harplerle elde ediliyor. Gaziler tarafından satılıyor. Ve ondan daha sonra tabii tedavül ediyor. Şimdi ticaret metasına dönüşüyor. Kafkasya'daki köleler çok daha farklı. Kırım Hanı ve askerleri Osmanlı ordusunun öncü kuvvetidir, piştarıdır. Bunlar savaşlarda öncü vazifesi yapıyor. Bunların aldıkları esirler Osmanlı ülkesine geliyor. Oradan ne yapacak o kadar köleyi Kırım'da? Osmanlı ülkesine geliyor. Umumiyette Kafkasyalı köleler bunlar. Hmm. O zaman daha bunlar Müslüman değiller. Kafkasya Osmanlı
hakimiyeti. Müslümansa eğer?
Müslümansa köle yapamazsınız. Evet. Müslümansa köle yapamazsınız. Ve öldüremezsiniz. Ve savaştan önce teslim olmuşsa gene aynı. Kurtulur. Ama savaştan sonra teslim olmanın kıymeti yok. Savaştan önce gelirse, işte biraz evvel söyledim. Bu Kafkasyalı köleler daha geç tarihlidir ama çok sayıdadır. Bunların içinde saraya alınanlar, evlere alınanlar, bunlar umumiyete köle tacirleri tarafından pazarlarda satılıyor. Üçüncü kaynak Afrika'dır. Afrika'daki kölelerin de büyük ekseriyeti köle ticareti ile geliyor. Şimdi Afrika'da şöyle bir durum var. Afrika'da devamlı kabileler birbirleriyle savaşıyorlar. Yenenler yenilenleri ya öldürüyor, gaddarlar çünkü, iftidai bir cemiyet o zaman, yahut köle yapıp satıyor. Hatta bu köle yapmadan önce bazılarını hadım ediyor.
Evet, şimdi bazen bu haremdeki kişileri evet. Soruyoruz.
Neden hadım ediyor? Soyu kesilsin diye veya kendi kadın, kendi şehrinde bulup da kadınlarına sarkmasın diye böyle yapıyor. Sonra bunları satıyor. Kahire, İskenderiye, Cidde, Aden, İzmir, İstanbul, bunlar köle merkezleri, köle ticaretin yapıldığı merkezler. Avrupa'da da var böyle. Yani burası. Buralara sevk ediyorlar bu köleleri. Burada insanlar alıyor ve Anadolu'nun tamamına bu köleler dağılıyor. Yani sadece savaşa katılanlar değil, savaşa katılmayanların da köle sahibi olmaları mümkün. Nasıl oluyor bu? Pazardan satın alıyorlar. Şimdi köle ticareti bir bildiğimiz bir ticaret. Resmi bir ticaret, vergisi var, algısı var ve çok ciddi kontrolü var. Esnaf kontrolü altında, esnaf loncası var, esnaf ketüdası var. Bu kişiler devamlı kontrolü altında tutuyor. Niçin? Çünkü kölelik, köle ticareti riskli bir ticaret. Suistimal edilebilir. Mesela gayrimüslimlere köle satılması yasaklanmış. Müslüman köle Müslüman olduktan sonra köle olmaktan çıkmıyor. Esir alınmadan önce Müslüman olsa köle olmazdı. Müslüman köleler...
Köle iken Müslüman oldu ama köle statüsü devam ediyor. Yok,
zaten köleliğin bir sebebi de budur. Şimdi biz savaşlarla uğraşıyoruz. Bahçelerimiz, tarlalarımız, atölyelerimiz, evlerimiz...
Boş.
İş lazım. Bunlar burada iş yaparak iktisadi hayatı tekerleği döndürüyorlar.
Köleler savaşa katılıyor mu?
Katılmıyor hayır. Katılanlar da var ama belli şartlarda. İkincisi... Her Müslümanın arzusu başkalarına Müslüman olmasıdır. Köleler potansiyel birer Müslümandır. Hiçbirisi Müslüman olmaya zorlanmaz. Çünkü İslamiyet'te zorlama yoktur. Ama İslam dünyasında yaşayarak, Müslümanların güzel ahlakını görerek çoğu Müslüman olmuştur. Ve bunlar içinden kaçmaya teşebbüs edenler azdır. Ekseri Avrupalı askerler ve soylular kaçmaya teşebbüs etmişler. Yani onlar için
çünkü
Türklerin
onların
elinde,
bir hayatı var.
Abi bekleyen, hayatları var. Mi? Türklerin elinde esir olmak onlar için onur kırıcı bir şey. Kaçmışlar. Bununla dair Avrupa'da çok, bizde az hikaye vardı. Temeş var, Osman Ağa böyle bir hatıratı var. 17. asırda bu kölelik hayatını anlatıyor. Ama Avrupa'da buna benzer hikayeler çoktu. Avrupalılar da Türklerden köle alıyorlar. Ben Avrupa'nın neresine gittiysem Yeniçeri Ali, Yeniçeri Ahmet, Yeniçeri Mustafa mezar taşları görüyorum. Adamcağız orada yaşamış, ölmüş. Bir köye gelmiş. Müslüman olarak yaşamış ama çocukları Müslüman değil.
Köle mi olmuş orada?
Köle tabii, esir olmuş Avrupalılara.
Tamam ama esir olmuş, ondan sonra orada kölelik mi
yaşamış? Yaşamış tabii, köle tabii. Bir dükün, bir kontun, bir kralın, belediye başkanının kölesi olarak yaşamış. Ölmüş. Demek sevilmiş. Mezar taşında yazıyor. Yeniçeri, Latin harfleriyle. Almanya'da çok böyle bilhassa. Almanya, Hollanda, oralarda çok. Ama mesela diyorsun bunların soyu var mı? Var. Kim bunlar? Bakıyorsun Hristiyan olmuşlar. Hristiyan bir kadınla evlenmiş. Veya çocuğu Müslüman olsa bile torunları artık Hristiyan. Ama adam diyor ben dedem diyor Yeniçeriydi diyor. Tanıştım ben böyle insanlarla.
Festivaller falan bile yapıyorlar değil mi?
Yapıyorlar. Böyle köyler var. Hatta İngiltere Kralı 1. George ki 17. asır sonları 18. asır. 18. asır başlarında kral. Şimdiki İngiltere Kralı büyük dedesi. 1. George'un 2 tane kölesi vardı. Süleyman ve Mustafa adında. Esir alınmış Viyana kuşatmasında. Buna esir düşmüş. Krala düşmüşler. O zaman Hanover Dükü'ydü. Sonra İngiltere Kralı oldu. O kadar sevmiş ki bu ikisini. Yanından hiç ayırmamış. Gece gündüz beraberler.
Bir de güven tesis ediyorlar.
Tabii
herhalde,
insanların ağzı bohçe değil. Hemen sapık bir ilişki olduğu. Muhtemelen güçlü kuvvet yakışıklı kişilerdi. Fakat Kontes Halis böyle hatıralarında diyor ki... Bu iki köle Müslümandı diyor. Kral bunlara o kadar güvendi. Kralı ölümden falan kurtarmışlar. Kral Müslüman oldu diyor.
Oo.
Evet. Ve diyor kral öldüğü zaman diyor Mustafa ile Süleyman yanındaydı. Kralı kendi dinlerine göre yıkadılar, namazını kıldılar. Sonra kral kiliseden kaldırıldı diyor. Belki bu, dedikodu bu.
Bu.
Ama meşhur bir dedikodudur. Kontes Salisbury'nin hatıralarını ben okudum. Bakın ne kısa esiri var insanların. Bir köle
şu
ya.
Şu anda da İngiliz kraliyet ailesi için Müslümanlık yakıştırmaları yapılıyor
ama
hep.
Yani onu bilmiyoruz. Biliyorsunuz evet. İslamiyet zahire bakar. Evet. Zahire bakar. Yani böyle bir şey olmadığı evet şu andaki kralın Müslümanlara ve Müslümanlığa karşı bazı beyanatları yumuşak, öven yani çok beklenmeyen Avrupalı liderlerden beklenmeyen bir tarzı var. Mesela Siyonistlere muhalif. İslamofobiye karşı bir beyanatı var. Bu tamamen real politiğin icabı veya şahsi görüşü de olabilir. Öyle bir şey de olabilir.
Tartışmalardan bir tanesi
evet,
ama demek ki
doğru. Bunlar ama
geçmişte
bu
de varmış.
Bu bir ama bu da vesikalı değil ama bilemezsiniz zaten böyle şeyleri.
Tabii.
Yani nasıl bilebilirsiniz?
Açıklayamazsınız da. De o dönemde mümkün değil. Açıklaması mümkün değil.
Tabii böyle insanlar Avrupa'da böyle insanlar vardı. Gizli din taşıyor derler onda onlara bize.
Bizim tarihimizde de gizli din taşıyor.
Var bizde de var aksi. Ama Avrupa'da da var. Ama şimdi düşünün Avrupa'da bir Alman köyünde, bir Fransız köyünde Müslüman olmuş birisi tutup da ben Müslümanım dese ne olur? Hayatını muhafaza edebilse bile dışlanır.
Tabii.
Reddedilir.
O zamanki sosyal.
Tabii ailesi, akrabaları, köylüsü. Niye yapacak bu? Yani göçemez Müslüman ülkesine. Müslümanlar ona inanmazlar, sen dönmesin, sahtekarsın derler.
Zor.
Yani çok zor bir hayattır bu.
Bir gün de aslında bunu konuşalım.
Evet,
din değiştirme tarih
meselesi.
Boyunca.
Ben çok misaller biliyorum. Bir kısmı belki dedikodan, bir kısmı real yaşanmış hadiseler biliyorum. Şimdi kölenin bir statüsü var. Köleler 3 kaynaktan geliyor, pazarda satılıyor, eve alınıyor. Zenginler umumiyete köle sahibi olur.
Ben evlerde ve çiftliklerde. Ben biraz köle pazarı fotoğrafını görmek istiyorum
şimdi,
aslında.
Meşhur bestekar Itri ki muhtemet bir şahsiyetti. köle taciriydi ve köle ketüdasıydı. Yani devlet tarafından köle tüccarları arasından biri seçiliyor. Kontrol, muhatap. Yani devletin onlarla muhatabı. Mesela gayrimüslimlere köle satışı yasaklanmıştı bir ara. Çünkü Müslümanın efendisi gayrimüslim. Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Buna aykırı davrananlar ceza vardı. Hatta bir ara gayrimüslimler korkmuşlar. Köle şimdi gider de Müslüman oldum der de başımı belaya sokar diye. Köle ticareti, affedersiniz, fuhuşa da çok elverişli. Şimdi kölelerin bir kısmı kadın. Şimdi adam alır, götürür, fuhuş yapar, sonra iade eder. Biliyorsunuz alışverişte böyle bir imkan bazen oluyor. Bu o zaman şimdi, fuhuş demektir.
Şimdi şöyle bir şey.
Bunu yasakladı
kime?
Siz köle
pazarından birini aldınız.
Aldınız.
Eve götürdünüz.
Beğenmedim.
Şimdi efendisisiniz diyor ki, o dönemde. Evet. Siz ne derseniz yapmak zorunda.
Zorunda. Sonra da getirdim, ben bunu beğenmedim. Bu fuhuştur. Ama şöyle, her zaman geri alınmaz tabii. Belli şartları var bunun. Muhayyerlik denir şimdi, opsiyon, alışveriş. Bunu koştu mesela, köle taciri de satabilmek için kabul etti. Sonra götürdü, sonra geri getirdi. Bu nedir? Fuhuştur. Buna müsaade etmemek icap eder. Bunun için çok sıkı kontroller vardır köle ticareti. Her şehirde köle pazarı vardır. Çok tabii, büyük şehirlerde, her şehirde değil mi? Büyük, Konya'da var, Bursa'da var, Halep'te var.
İstanbul'da birden fazla.
Zaten birden fazla var. Üsküdar'da var, Galata yakasında var. Kasımpaşa tarafında var. Üsküdar meydana yakın bir yerde var. İstanbul'da ise Divan Yolu ile Kapalı Çarşı arasında Tavuk Pazarı denen bir mıntıka var. Orası köle pazarıdır.
Şimdi tam olarak nereye denk
geliyor? Nur Osmaniye Camii'nin alt tarafına denk geliyor.
Nur Osmaniye Camii'nin Kadırga'ya doğru alt tarafı mı?
Hayır. Cağaloğlu'na doğru alt tarafı.
Alt tarafı.
O tarafı. Peki. Gündüz.
Şimdiki Mahmutpaşa, Mısır Çarşısı'na inen,
evet,
caddeler.
Orada gündüz orada bulunuyorlar. Akşamları biraz daha beride Nur Osmaniye Camii tarafında hanlar var. O hanların üst katında geceliyorlar. Gece orada yatıyorlar.
Satılmadı diyelim o gün.
Hayır, o gün satılmadıysa akşam orada
geceleyecek.
Kalıyor.
Geceleyecek. Ertesi gün yine mi pazara
tabii,
çıkacak?
Tabii yine pazara çıkıyor.
Bu arada ne yiyor, ne içiyor, ihtiyaçlarını nasıl görüyor?
Efendisi. O rutin olmuş artık. Efendisi mutfağı var. Hanın yiyeceği var. Onlar yemek çıkıyor. Onlar birbiriyle oturuyor, sohbet ediyorlar. Yani çok acı bir şey ama kabullenilmiş bir hadise bu. Ertesi gün tekrar oraya. Yani böyleyse biz gözünüze zincirler, kamçılar falan gelmesin. Şehir ortasında böyle bir şey yok. Zaten kaçamaz.
Peki evet, zincirlenmemiş mi?
Hayır,
zincirlenmiş değil. Nasıl gidiyorlar birlikte?
Şimdi o sistem kurulmuş. Köle tüccarlarının adamları var zaten. Şehrin içinde nereye kaçabilir? Yarın sen kimsin dedikleri zaman azatlı köle olduğu ortaya çıkar.
Çünkü azatlı köle ise belgesi mi lazım?
Belgesi lazım, belgesi yok. Azatlıysa zaten boynunu asıyor azatlı olduğunu. Zaten değilse mahallesi var, evi var. Onlar da gösteremediği zaman kaçak köle olduğu anlaşılır. Kaçak köle bulanlara mükafat var. Onun için kolay kolay köle kaçamaz. Kaçıp da nereye gidecek, daha beter olur. Onun için pratikte böyle bir şey olmamış. Köle talipleri bu pazara geliyorlar. Alacakları köleyi hangi evsafa sahip? Yani nasıl bir köle istiyor? Hangi işte istihdam edilecek? Bunun pazarlığını yapıyor. Köle tüccarlarıyla konuşuyor. Köle tüccarları da öyle sizin gözünüze elleri kırbaçlı korkunç filmlerdeki adamlar gelmesin. Fevkalade aklı başında adamlar. Köle ticareti çünkü dediğim gibi hem çok zahmetli, çok para getiren bir iş. Evliya Çelebi köle tüccarıydı. Evliya Çelebi resmi vazifelerle, bazen gayri resmi vazifelerle çok gezdi biliyorsunuz. Bu gezmelerini seyahatnameye döktü. Seyahatnameyi okuyanlar bunu bilirler. Her gittiği yerde fırsat buldukça köle satın alıyor. Hatta geçen gene bir şey için baktım, ben bir şey ararken Morad valisinin yanına gittim diyor. Orada bir mektup götürdüm kendisine sadrazamdan. Beni çok iyi karşıladı diyor. Bana iki tane diyor civan oğlan ve civan kız hediye etti diyor. Köle. Hı hı. Yani bir de hediye alıyor. Sonra şimdi, ne yapacak bunları? Satıyor.
Orada mı satıyor yoksa beraberinde
getiriyor? Orada da satabilir. Getirip de satabilir. Her yerde köle pazarı var. Bazısını taşımak kolay değil. Yani harpte köleleri taşımak kolay bir şey değildir. Zahmetli bir şeydir. 50.000 tane köle almışsınız. Hı hı. Kolay bunları taşımak?
Bunların ihtiyaçları satılana kadar sahibi tarafından. Yani
elbet. Elbet. Aynen öyle. Hazreti Peygamber dedi ki siz bir savaşta esirlere baktı. Dedi ki siz gölgede oturuyorsunuz. Bunları da gölgede oturtacaksınız dedi. Hı. Siz gölgede oturup da bunları güneşte oturtamazsınız dedi. Esir halbuki. Esirler her zaman zelil, hakir haldedir ama insandırlar. Bu çok mühimdir. Bir insan suçlu da olsa insandır, esir de olsa insandır, düşman da olsa insandır. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazımdır.
Tabii
Kur'an-ı
ki,
Kerim'de tabii. Bir düşmanlığınız bir kavme karşı adaletsizliğe sizi sevk etmesin diyor. Sevmemek insanın elinde olan bir şey değil. Düşmanlık da tabii bir realitedir. Ama adaletsizlik
başka bir şey.
Başka bir şeydir. Şimdi bu köle ticareti enteresan ticaret. Yani insanlar köleleriyle aslında çok içli dışlılar. Meymun bir Miran Hazretleri var. Bir gün hizmetçisi yemek getirmiş. Ayağı halıya takılmış ve hasıra takılmış yemek. Meymun bin Mihran'ın üzerine dökülmüş. Meymun bin Mihran eski zaman ulemasında. Çok kızmış, misafirler de var. Baştan aşağı yanmış tabii yani. Şimdi sertçe bakmış köleye, o kadar. Köle de demek ki ilim sahibi bir köleymiş. Avrupalı köleler gibi değil. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِكُونَ فِي السَّرَّائِ وَالدَّرَّائِ Bollukta ve genişlikte ikram edenler. Bollukta ikram etmek marifet ama darlıkta zor. Onlar makbul insanlardır. Vel kazimin el gayiz. Onlar hiddetlerini yenerler. Yani sen de yen diyor. Ayet-i kerime okuyor. Kezemti diyor. Yendim, geçti hiddetim diyor. Ve afin anin nas. Allah insanları da affederler. Affet diyor, affettim. Vallahu yuhibbil muhsinin. Allah ihsan sahiplerini sever. Hadi seni azat ettim diyor.
Oo.
Köle sevinerek çıkıyor. Misafirler diyor ki, ya diyor hiçbir şey yapmadın diyorlar köleye. O kadar korktu ki diyor. O korku ona ceza olarak yetişir diyor. Ben de korktum, acaba daha mı suçuna karşı daha mı büyük ceza verdim? Azat ederek diyor.
Kendimi affettirdim.
Kendimi affettirdim. Bunlar yaşanmış hadiselerdir.
İnsanın kendi evladına bile göstermediği merhamet şu anda bu söylediğiniz.
Evet, Davut Tayin'in bir menkıbesi var. Nişabur pazarında gezerken bir köle gördüm. Neşe içindeydi diyor. Halbuki her taraf kıtlıktan kırılıyordu. Köleye dedim ki, evladım senin kıtlıktan haberin yok mu? Efendim benim çok kerim bir efendim var. Bana kıtlığı hissettirmez. Onun üzerine düştüm, bayıldım ben diyor. Ben Allah'a karşı böyle değilim. Hala diyoruz ki yarın verir mi? Yarın aç kalır mıyız? Açlıktan ölür müyüz? Halbuki Allah bizi doğumumuzdan beri besliyor. Vesilelerle de olsa. Köleye bakar mısınız? Evet. Benim çok kerim, cömert bir efendim vardır diyor. Bana kıtlığı hissettirmez diyor.
Ya.
Bunun çok misalleri var. Onun için İslam tarihinde bu esas üzere kurulmuş. Sultan II. Selim zamanında yaşanmış bir hadise, mahkeme sicillerini görmüştüm. Bir genç cariyesine aşık oluyor. Cariye de biraz nazlı cinstenmiş demek ki. Bunun aşkına cevap vermiyor. Bunun üzerine kızıyor. Götürüp satıyor cariyeyi.
Oo.
Fakat bu sefer yataklara düşüyor.
Aşktan.
Diyor ki, ben hiçbir şey istemiyorum. Onu göreyim yeter diyor. Gidiyor mahkemeye. Kadı da o zaman İvaz Efendi. Diyor ki, efendim diyor, böyle böyle ben diyor. Hatta. Benim cariyem vardı diyor. Ben gencim, elimde değil. Sevdim onu diyor. Fakat o beni sevmedi. Yani o bana alaka göstermedi diyor. Ama bakın. Şurada, şu da var. Cariyesinden de alaka besliyor normal. Yani sen benim cariyemsin, istediğimi yapacaksın demiyor. Seviyor ya. Hı hı. O da onu sevsin istiyor. İvaz Efendi, ne yapalım evladım diyor. Köleyi satmışsın diyor. Bunun bir çaresi yok mu? Ben öleceğim diyor. Bir yüzünü göreyim, ondan sonra öleyim diyor. Köle tüccarını çağırıyor. Köle tacirini.
Satın.
Diyor ki, evladım diyor. Bak sen bunu 100 liraya satmışsın. Bu 100 lirayı 150 liraya vermeye hazır. Şu kızı geri ver diyor. Böyle taciri de öyle olur ya.
Fırsat.
Ama ben vermem efendim diyor. O iş oldu bitti diyor. Evladım diyor. Bakıyor ki çocuk anormal hareketler yapıyor. Evladım diyor, kalk oyna diyor. Oynuyor. Kadı efendinin huzurunda. Köle tacirine diyor ki, sen de oyna diyor. Ben deli miyim, oynayayım diyor kadı efendi. Ha diyor. O zaman bu çocuk delidir yavrum diyor. Delinin satışı makbul değildir. Ver 100 lirayı diyor.
Geriye.
Köleyi geri al. Çünkü deli satış yapamaz diyorsun. Hukuki ehliyeti yok.
Ticari olarak, evet.
Çünkü deli olduğunu kim söyledi? Köle taciri.
Kendisi söyledi.
Evet. Ben deli miyim, oynayayım dedi. O çocuk oynadı.
Evet.
Onun üzerine daha doğrusu tersi. Önce köle tacirine söylüyor, sonra çocuğa söylüyor. Çocuk oynuyor. Böyle şeyler var. Yani hiçbir şey göründüğü gibi değil. Benim dedem rahmetli. Son zaman kölelerinden bahsedeyim. Son zaman köleleri Sultan Abdülmecid köle ticaretini yasakladı. Dünyada köle ticaretini yasaklayan ikinci ülke Osmanlı Devleti'dir. Birinci İngiltere'dir. İkinci Osmanlı Devleti'dir. Avrupa'da köle ticaretine ve köleliğe karşı bir reaksiyon meydana geldi. Ama bunun sebebi insani değildir. Evet, insani olanlar da vardı. Ama ticariydi. Çünkü köle beslemek masraflı oldu.
Adam sanayi Smith dedi devrimi ki, işçiyi o kadar
evet,
ucuz hale
işçi
getirdi ki.
Evet, işçi çok ucuzken ki. Dedi. 16 saat işçiyi bir peniye çalıştırmak mümkünken diyor, bir köle ailesini beslemek olmaz. Kapitalizm bunu kabul etmez. Köleleri serbest bırakın dedi. Köleleri serbest bıraktılar. Kölelerin çoğu ya öldü ya yine boğaz tokluğunu köleliğe devam etti. Veya çok kötü şartlarda yaşayan proletaryayı meydana getirdi. Osmanlı Devleti'nin bunu kaldırması hem İngiltere'ye hoş görünmek hem insani sebeplerleydi. Yani Sultan Abdülmecit köle ticareti olsun istemiyordu. Köleliği kaldırmadı, dikkatinizi çekerim. Çünkü kölelik bir hukuki statüdür. İnsanların mülküne dokunamazsınız. Ama artık köle ticareti yapılmayacak. Bunu yasaklayabilir hükümet.
Dolayısıyla kaynaklar kesildiğinde
evet, zaman süreç içinde kalkar. Evet. Fakat bu arada Çerkez göçü oldu. Çerkezlerde kölelik var. Köle sınıfı var. Dolayısıyla yine Osmanlı ülkesine köleler girdi. Bunların ekserisi saraya ve konaklara alınan Çerkez cariyelerdir. Güzeldiler. Çok fazla da sosyal hayatı tehdit etmedi. Yani menfi şeyler uyandırmadı. Çoğu azatlandı. Çünkü Osmanlı Türkleri bir köleyi diyor en fazla 7 yıl tutar. 7 yıldan sonra azatlar. Halbuki mecbur değil, öyle ne kadar durabilir.
Böyle bir sınır olmamasına
evet,
rağmen.
Adet böyledir diyor. Ama köle azatlanmak istemezse diyor evde kalır. Buna emektar derler. Azatlanmak isterse de sokağa koymazlar diyor. Kızsa evlendirirler, erkekse iş kurarlar diyor.
Peki kölelik kaldırıldıktan sonra
ne oldu?
Evet, ne oldu? Bu insanlar hangi işleri yaptı?
Dışarıdan köle gelmeye devam etti. Mesela benim dedem rahmetli. Dedem dediysem dedemin dedesi rahmetli. Hac dönüşü Halep'te bir oğlan çocuğu ona yardım etmiş. Çok hoşuna gitmiş. Satın almış onu. Hasan isminde bir oğlan çocuğunu. Arap Hasan derlerdi ona. Zenci değil ama. Getirmiş. Çocuğu o kadar sevmiş ki. Oğullarından daha çok sevmiş. Dükkanı ona emanet etmiş. Manifatör dükkanı ona emanet etmiş. Kızıyla evlendirmiş. Fatma adında bir halamız varmış. Ak kız dediklerine göre Akça Pakça'ydı. Esmer bir oğlanla evlenmiş. Şimdi onun soyu Arap Hasan oğulları derler. Çok zenginler. Yani nakliyat firmaları falan var. Düşün, köle soyundan gelmiş insanlar. Anadolu'da çok böyle insanlar var. Dedeleri köle ama bugün gayet iyi yaşıyor.
Bildiğimiz bazı büyük şirket sahipleri evet. Şimdi.
Sonra kölelik kalktıktan sonra bu işler gizli kapaklı devam etti. Evlerde köle ticareti devam etti. Güvenilir tacirlerle. Ve 1964 yılında Türkiye milletler arası anlaşmaya imza koyana kadar teorik olarak kölelik devam etti. Pratikte kalmadı. Ama evdeki besleme adıyla bunlar devam ettiler.
Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.